Sevdalım Hayat, Zülfü Livaneli. 9. Ayrım. Babam Muğla Başsavcısı olduğu zaman katılmak zorunda olduğu biraz komik bir hanımlar toplantısını anlatmıştı bize. Bir eve toplanmış olan kadınlar ona büyük bir saygı göstermişler. Hepsinin elini sıkmış, gösterilen yere oturmuş. Sonra başlamışlar Muğla şivesiyle teker teker sormaya. Bordamın önce ne dendiğini ve kime ne sorulduğunu anlamamış. Sonra nasılsın anlamındaki bu sorunun burada mısın biçiminde kullanıldığını düşünüp buradayım demiş. Ardından ilk soruyu soranın yanındaki kadın başlamış. Bordamın buradayım demiş ona da. Böylece 30-40 kadına buradayım cevabını vermiş. Bazen de diğer memur hanımlarının laflarını alınıyor, onlara gerekli cevabı yapıştıramadığı için kendini çok üzüyordu. Keşke şöyle deseydim, keşke böyle deseydim diye helak oluyordu. Bunların hepsinin kuruntuyu ya da aşırı alınganlık olduğunu sanmıyorum. Bizde insanların birbirine karşı iğneli dil kullandığı ve laf sokuşturmaktan hoşlandığı bilinmeyen bir şey değil. Ama herkesin buna karşı bir zırhı var üstünde. Zavallı annemin yoktu. Aşırı derecede yaralanıyordu. Annemin en rahat ettiği ve kendini bulduğu günler yaz tatillerinde çocuklarını alarak baba evine gittiği zamanlardı. Orada annem hemen değişir, savcı hanımı kılıklarından aceleyle sıyrılır, şalvar giyer, bahçeye çıkar. Anneannemin bize kökenlerini ezerseniz salatalıklar acı olur, gebertirim diye bağırdığı bahçeye kavaklığa gider, derin derin soluk alır, kendine gelir, neşelenirdi. Sürekli bir gurbet duygusu içindeydi. Çünkü bizim evimize onun ailesinin gelenekleri değil, baba tarafımızın gelenekleri egemendi. Mesela ona öğretilen ve yapması beklenen yemeklerin hepsi bulgurlu doğu yemekleriydi. Ilgın'da yapılan Arap aşı diye bir yemeği çok severdi. Ama ne babam ne de bizler yerdik bunu. O da yılda bir kez bu zor yemeği hazırlar ve geleneklerine olan saygısını belirtmek ister gibi tek başına masaya oturur yerdi. Ailesi tarafından yalnız bırakıldığı anlardan biriydi bu. Bu yemeği Fikret ünlü dostumla gittiğim Ermenek'te bayıla bayıla yediğim gün, ah anne diye düşünmeden, bir yürek ezikliğine kapılmadan edemedim. Babamla annemin ailesi birbirini pek anlayamamıştı. Çünkü biri Artvin ve Elazığ kökenli bir bürokrat aile, öteki ise Ordu Anadolu'da bir çiftçi ailesiydi. Asım dedem dava vekilliği yapıyordu ama ailenin yarıcıya verdiği toprakları, sürüleri ve bostanları onları daha zengin, bu arada bürokrasiye karşı daha tedirgin kılmıştı. Özellikle anneannem ve teyzelerim beni babaannemin sevgili torunu olarak neredeyse öbür ailenin ajanı gibi görüyor, hatta yaz başlarında anneme "Gelin ama Zülfü'yü getirmeyin" diye mektup yazıyorlardı. Bu yüzden babam bir yaz beni annemle birlikte Ilgın'a yollamayıp Çorum'daki teftişe götürmüş. Bu da bildiğiniz gibi benim için hayatımı değiştiren bir geziye dönüşmüştü. Çeşitli sıkıntılar içindeki annem son yıllarında, yani 30'lu yaşlarını sürerken, sağlığıyla ilgili çok büyük endişelere sürüklendi. Her sabah kalktığımızda elimi tutup karnına koyuyor, "Karnım soğuk mu?" diye soruyordu. "Hayır anne" dediğimde ise dilini çıkarıyor ve "Dilim paslı mı?" diye soruyordu. Daha biz küçükken, yani o çok çok gençken, yorgan paralatan cinsten böbrek ağrıları çekmiş ve sonunda bir böbreğe alınmıştı. Ölmeden önce de birilerinin tavsiyesi sonucunda günlerce sadece süt içtiğini hatırlıyorum. Kim inandırmışsa birileri ona hiçbir şey yemeyip sadece süt içerek sağlığını düzeltebileceğini söylemiş. O da bu öğüde uyuyor ve günlerce sütten başka bir şeye elini sürmüyordu. Erken ölümünde heyecanın, yaralanmışlığın, tedirginlik ve ürkekliğin yanında belki bu aşırı diyetin de etkisi olmuştur. Ankara'ya döndük. Olaylara bir anlam veremiyordum. Daha 2 ay öncesine kadar sağlıklı ve neşeli görülen iki aile de parçalanmış ve tükenmişti. Üst üste ölümler nasıl açıklanabilirdi? Sanki kara bir kuşun lanetli kanadı değmiş ve iki aileyi perişan etmişti. Bu arada Türkiye seçimlere gidiyordu. Cebeci Çayırı'nda, Tandoğan Meydanı'nda mitinglere katılıyor, avazımız çıktığı kadar "Gelin canlar bir olalım" diye haykırıyorduk. Mitingler, konserler, siyasi toplantılar birbirini izliyordu. Büyük sinemada Aşıklar Şöleni yapılırken Nesimi'den söz eden Yaşar Kemal, "O bin yıldır saz çalıyor" dediğinde alkıştan elleri sızlamıştı insanların. Ülke yeni bir partiyle tanışmıştı, Türkiye İşçi Partisi. Mehmet Ali Aybar'ın uzun ve biçimli işaret parmağıyla gösterdiği hedef konusunda hiçbir kuşkumuz yoktu. Hepimiz kardeştik, dünyada da kardeşlik istiyorduk. Sosyalizmi kuracağımıza emindik. Radyoda konuşan kalın ses, "İşçiler, köylüler, kardeşlerim" diye sesleniyordu. İnce Mehmet'in yazarı Yaşar Kemal'di bu. Sürekli kitap okuyorduk. Büyük bir susuzlukla Marksist literatürün her düzeyde kitabını içiyorduk. Genç kuşaklar bir kültür şokuna uğramış gibiydi. Politik oyunlar sahneleyen tiyatrolar kuruluyor, Aşıklar on binlerce kişiye konser veriyor ve her gün yayınlanan kitaplarda Türkiye üzerine bir çavlan gibi dökülen sol söylemin heyecanı yaşanıyordu. Vietnam Savaşı'na karşı çıkıyorduk. Üniversitelerde düzenlenen panellerde Amerika'nın emperyalizmi eleştiriliyordu. Uluslararası Bertrand Russell mahkemesine katılan Mehmet Ali Aybar, bizim en büyük övünç kaynaklarımızdan biriydi. Kendi köşelerimizde sessizce yürüttüğümüz entelektüel dünya özlemi kitlesel harekete dönüşmüştü. Mehmet Ali Aybar, Russell mahkemesinden döndükten sonra galiba siyasal bilgilerdeki bir amfide, Amerikalıların Vietnam'da işledikleri suçları, işkenceleri gösteren bir konferans düzenlemişti. Ben gidemedim. Asım gitti. Ama perdeye yansıyan işkenceleri görünce düşüp bayılmış, dışarı taşımışlar. Burada bir parantez açıp ailedeki kan görünce bayılma sorununa biraz değineyim. Bahçeli evlerdeki bir marangoz arkadaşım çalışırken elini fena halde kesmişti. Onu mevki hastanesine götürdüm. Doktor yaraya dikiş atacaktı. Arkadaşımın elini tutmamı söyledi, tuttum. Sonra karnımdan yukarı çıkan, başıma kadar yükselen bir sıcaklık hatırlıyorum. Ayıldığımda doktor ve hemşireler arkadaşımı bırakmış benimle uğraşıyorlardı. Bu iş birkaç kere daha başıma geldi. Bir seferinde de İstanbul'da site sinemasında Ülker, Ferhat ve ben film seyrediyorduk. Perdede savaştan eve dönen bir askerin bacağının kesilmesi sahnesi vardı. Ferhat'ın kalkıp çıktığını fark ettim. Biraz sonra yer gösterici elinde fenerle sinemada dolaşıyor ve dışarıda bayılan çocuğun kimsesi olup olmadığını soruyordu. Bizim ailede, özellikle bende ve kardeşlerimde, şiddete karşı gösterilen bu aşırı tepkinin genetik boyutu var mıdır bilmiyorum. Kurban Bayramı sabahları hiçbir şey görmesen bile o anda binlerce hayvanın kesiliyor olduğunu bilmenin yarattığı azabı başka hiçbir şeyle ölçemiyorum ve şiddeti içselleştiren insanları anlayamıyorum. Bana göre her normal insan şiddet karşısında bir tepki vermeli. Acaba yerel kültür ve gelenek şiddete karşı bir bağışıklık mı sağlıyor? Bugünlerden geriye bakınca her şeye çok safça yaklaştığımızı görebiliyorum. O zamanki inancımıza göre dünyanın her yerinde solcular iyi insanlardı. Kan dökmezlerdi. Hepsi kültürlüydü. Bu harekete girmelerinin nedeni insan sevgisi ve kültür özlemiydi. Solcu olan kişi kötülük yapamaz, yalan söyleyemez, kaba davranamaz ve insan kardeşliğine aykırı bir tutum içinde olamazdı. O dönemde bilmediğimiz şey sosyalizmin ilkelliği aşmaya yetmeyeceğiydi. Hiçbir ideoloji bir toplumda mevcut olan ilkellik ve şiddeti ortadan kaldıramazdı. Her toplum kendi düzeyine göre algılayacaktı ideolojiyi. Bu yüzden Kamboçya, Libya, Fransız sosyalizmleri ayrıydı ve ayrı kalacaklardı. İdeoloji ülkenin temel karakteristiğini değiştirmiyor, tam tersine ülke ideolojiyi kendine uyarlıyordu. Sosyalizmin Stalinist yönü, Türkiye'deki şiddet geleneğine eski bir kasket kadar uygun gelecekti. Ve sol bazı gruplar tarafından incelik yerine kabalığın, yumuşaklık ve duyarlılık yerine şiddetin maskesine dönüştürülecekti. Daha sonra Lev Tolstoy'un Diriliş romanını okurken bir bölüm dikkatimi çekti. Romanın kahramanı olan prens, Sibirya'ya gönderilen sevgilisinin peşinden oralara kadar gidiyordu. Sibirya hapishanelerinde o dönemin devrimcileri olan dekabristleri görüyordu. Tolstoy roman kahramanının ağzından bir gözlemini aktarmıştı. Ona göre bu adamlar toplumun hem en iyi hem en kötü kesimlerinin temsilcileriydi. İçlerinde melek gibi saf ve iyi niyetli olanlar da vardı. İpten kazıktan kurtulmuş şiddet düşkünü fırsatçılar da. Dekabrist hareket bu iki kesimi de mıknatıs gibi çekiyordu. Ben de bunca yıllık deneyimden sonra büyük yazarın gözlemine hak veriyorum. Çünkü sol hareketler içinde iyi, temiz yürekli insanlar da gördüm. Ama karşıma daha çok muhteris, dedikoducu, kendi arkadaşlarını sevmeyen, belki de dünyada kendinden başka her şeyden nefret eden kişiler çıktı. Yazar arkadaşım Louis de Berniers, Latin Amerika'da kullanılan bir sözü aktardı. Bir atış mangası oluşturulduğu zaman solcular hemen daire biçiminde dizilir. Çok doğru bir gözlem ama biz o dönemde dünyayı daha güzel ve daha yaşanır hale getirecek gücü kendimizde buluyorduk. Dünyayı değiştirecektik. Hem yaz içindeydik hem de ekmek, şarap ve gül günlerini yaşıyorduk. Tam bu sırada yaşamımız bir haberle renklendi. Bir bebek geliyordu. Gençlik yıllarıma damgasını vuran parasızlık yine gündemdeydi. İleride buna bir de politik baskılar eklenecekti. Ama henüz bunu bilmiyordum. Çocuğum olacaktı. Para gerekiyordu. Almanların güçlü ilaç firması Merck'e gittim. Trabzon'da oturacak firmanın Karadeniz bölgesi temsilciliğini yapacaktım. Bir pazar günü saat 2:30'da Ankara doğum evinde küçük bir bebeği kucağıma aldım. Hep kız istemiştim, kız olmuştu. Öyle küçük ve öyle kırılgan ki öpemedim bile. Sadece kulağına eğilip, "Teşekkür ederim Aylin," dedim. İsmini aylar öncesinden belirlemiştik. Doğumdan birkaç gün sonra eşyaları toplamaya başladım. Ben kamyonla Trabzon'a gidecek, bir ev tutacak ve yerleşecektim. Henüz yola çıkacak durumda olmayan Ülker de babamlarda kalacak ve bebek biraz kendini toplayınca Trabzon'a gelecekti. Ülker'in babaannesi yardım etmek için benimle geliyordu. Zeynep Hanım çok tatlı bir Rumeli şivesiyle Balkan Harbi'ni anlatır ve Bulgarların elinden nasıl kaçtıklarını, tencereye pişirmek için koyduğu tavukları bile alamadan nasıl çoluk çocuk yollara düştüklerini aktarırdı hep. Büyük insan dramları yaşanmış, anneler açlık ve halsizlikten bebeklerini tarlalara bırakmışlardı. Yolda rastladıkları dilencilerden ekmek dilenerek hayatta kalmışlardı. Zeynep Hanım yolda kardeşini kaybetmişti ve kocası patlayan bir bombadan sağır olmuştu. Trabzon'a doğru giderken hep bunları konuştuk. Samsun'da bir gece otelde yattık. Ertesi gün öğleden sonra Trabzon bütün görkemiyle karşımıza çıktı. Denizden dağlara doğru set set kurulmuş olan şehir, ismini Yunanca masa anlamına gelen Trapeza'dan almış olsa gerekti. Eski bir Pontus şehri olarak hem farklı bir mimariyi vurguluyor, hem de Osmanlı geçmişini bütün güzelliğiyle yansıtıyordu. Trabzon'u görür görmez sevmiştim. İyi ki Ankara'dan uzaklaşıp buraya gelmiştik. Güzel, bağımsız ve geçim sıkıntısı çekmediğimiz bir yaşam kuracaktık. Tekke mahallesinde bir otele yerleştik. Hiç yurt dışına çıkmamıştım ama yabancı bir ülkede gibi hissediyordum kendimi. Kokular değişmişti. Farklı bir yerdi burası. 20 gün sonra tekke mahallesindeki evimizde oturuyorduk. Bütün camlardan deniz görünüyordu. O günlerin ileride askeri hapisle, zulümle ve işkenceyle sonuçlanacağını bilmiyorduk daha. Solcular arasında bir hain. Her ay boydan boya Doğu Karadeniz'i dolaşıyordum. Ordu'dan Artvin'e kadar uzanan bölgedeki her kasabayı ezbere biliyordum artık. Yol üstünde köylere de uğruyordum. Karadeniz dağlarının acı yeşili ve köpüklü denize inen nefes kesici uçurumlar. Olağanüstü bir güzellik duygusuyla kanırtıyordu içimi. Yollarda durup fiyortları seyrediyordum. her gezide mutlaka çay eline uğruyor, Ardeşen'deki silah pazarını geziyor, Hopa'daki Ostvini lokantasında arkadaşlarla buluşuyordum. Giresun'daki Laz böreğiyle ünlü Mehmet Efendi lokantası da vazgeçilmez uğrak yerlerimizden biriydi. Bazen Zigana geçidini ve Kop dağlarını aşıp Erzurum'a, Bayburt'a, Gümüşhane'ye gidiyordum. Gezilere başlar başlamaz can kurtaran dağların ötesindeki Tahta Boşka Köprüsü'nü geçerek Artvin'e, Yusufeli'ne, Ardanuç'a gitmiş ilk kez ata topraklarını görmüştüm. Daha önce hiç tanımadığım Karadeniz kültürü, insanları, doğası, yemekleri ve alışkanlıklarıyla çarpmıştı beni. Çok mutluydum. Olağanüstü güzelliklerin altındaki şiddet beni çok kaygılandırıyordu. Karadeniz insanı gülümseyen bir dünya ile şiddet arasında gidip geliyor ve birinden ötekine geçişi çok ani oluyordu. Trabzon'daki ilk haftalarda balık pazarına gitmeyi alışkanlık haline getirmiştim. Değişik Karadeniz balıklarının sergilendiği harika bir yerdi. Bir akşamüstü gene balık pazarına uğradım. Halin önündeki bir dede ile torun dikkatimi çekti. Aksakallı dede küçük torunuyla oynuyor ve gıdısından hafifçe gıdıklıyordu. Çocuk hem boynunu sakınıyor hem de kıkır kıkır gülüyordu. Bu görüntü ister istemez beni de gülümsetti. Hale girdim, tam balıklara bakıyordum ki dışarıdan birkaç el silah sesi duyuldu. Herkes kapıya koşuyordu, ben de aralarına karıştım. Önce hiçbir şey göremedim. Heyecanlı insanlar birbirlerini itiyor, ne olup bittiğini görmeye çabalıyorlardı. Ben de birkaç kişiyi ittikten sonra omuzlar arasından başımı uzattım. Biraz önce gördüğüm dede ve torun yerde yatıyordu. Çocuğun başından sızan kan betona yayılmaktaydı. Yüzünde hala bir gülümseme var gibiydi ya da bana öyle geliyordu. Sarı saçlarından sızan kıpkırmızı kan göllenirken dede ile torunun üzerine birer gazete örttüler. Her gittiğim yerde kan davası hikayeleri anlatılıyordu. Vakfı Kebir, Tonya, Sürmene gibi birçok ilçedeki hükümet tabiplerinin en büyük işi otopsi yapmaktı. Çünkü durmadan cinayet işleniyordu. Karadeniz insanı bu anlamsız kan banyosunu değiştirilmesi olanaksız bir kader olarak benimsemişti. O yıllarda çok şaşırtıcı bir şeydi bu. Çünkü bizim kuşaklar daha şiddeti tanımamıştı. Şehirler güvenli ve rahattı. Herkes birbirine karşı saygılıydı. Türkiye geçici bir huzurun egemen olduğu uygar, sevecen bir ülkeydi. Bir süre sonra şirket şoförlü bir araba yolladı bana. Otobüslerden kurtulmuştum. 3-4 gün süren gezilerden her dönüşüm bir bayram şenliği gibiydi. Genellikle akşam dönüyordum. Aylin uyumuş oluyordu o saatte. İlk iş olarak onun odasına gidip uyuşunu seyrediyordum. Ülker bebeği mutlaka giydirmiş oluyordu. Beni bekleyemediği için ya pembe ya kırmızı fırfırlı giysilerle uyuyakalmış buluyordum onu. Minik beyaz çoraplı bacaklarında nasılsa cibinlikten sızabilmiş birkaç sivrisinek kızartısı görünüyordu. Onu uyandırmadan öpüyor, bütün masumiyetiyle kendinden geçmiş uyuyan bu güzel, lepiska saçlı çocuğu seyretmeye doyamıyordum. O sırada salondan hafifçe tabak çatal sesleri duyuluyor ve hazırlanan bir sofranın güven verici huzuru yayılıyordu içime. Bütün sıkıntıları geride bırakmıştık. Akşamları yemekten sonra kitap okuyorduk. Bu arada Trabzon'da ilginç dostlarımız olmuştu. Bunların başında Ali Faik Cihan adlı bir yargıç geliyordu. Bu ilginç ve mücadeleci adam Akçaabat yargıcıyken Sosyalist Türkiye adlı bir kitap yazmıştı. O dönem Türkiye'sinde inanılmayacak bir şeydi bu. Herhalde diğer yargıçlara kötü örnek olur korkusuyla devlet bütün gücünü toplamış Ali Faik Bey'in üzerine geliyordu. İşten el çektirilmiş, açığa alınmıştı. Yargılama sonunda 7,5 yıl gibi insafsız bir hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay'la Adalet Bakanlığı'yla çevreden gelen baskılarla uğraşıp duruyor ve Trabzon'daki kira evinde ailesiyle birlikte sıkıntılar çekerek namus anıtı gibi yaşayıp gidiyordu. 9. ayrımın sonu sayfa 84, devamı 10. ayrımda.